Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1'de 1399, Hicri Kameri 6 Cimadülevvel 1442 ve Miladi Takvimli 21 Aralık 2020 Pazar. Değerli dinleyiciler bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Amerika'nın Araka Kültürel Sızma Stratejisi ve Batı Asya Gelişmeleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi hemşirelerin emeklerini takdir etti. İran Cumhurbaşkanı Rouhani, İran halkının hiçbir zaman hemşirelerin hizmetlerini unutmayacağını söyledi. İran Meclisi İnsan Hakları Komitesi Avrupa Parlamentosu'nu kınadı. Türkiye'de son bir günde 246 kişi daha koronadan ölürken birçok ülke İngiltere'ye uçuşları durdurdu. Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanlığı Siyonistlerin saldırısına tepki gösterdi. Fransa'da sarı yelekler yeniden sokaklarda. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, hemşireleri hastalar için rahmet meleği nitelediği açıklamasında, sevgili hemşirelerin koronavirüs salgını döneminde daha ağır ve daha ıstıraplı şartlarda büyük iş becerdiklerini ve insanı hakikaten hayrete düşüren fedakarlıklar sergilediklerini belirtti. Ayetullah Hamenei dün televizyon kanallarından canlı yayınlanan Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın veladet yıldönümü ve Hemşireler Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada bugünün tüm hemşireler için kutlu olmasını diledi ve koronavirüs salgını sırasında hemşire yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulundu. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei konuşmasında hemşirelerin hastaların cismi ve ruhi açılardan iyileşmelerinde önemli rol ifa ettiklerini belirterek şöyle dedi. Hastanın cismi açıdan iyileşmesinde hemşire, hekimin yar ve yardımcısıdır. Ve hekim her ne kadar becerikli ve güçlü olursa olsun, hemşirenin yokluğu hastanın iyileşmesini ciddi sıkıntılarla karşı karşıya getirebilir. Ayetullah Hamenei sözlerine şöyle devam etti. Hemşire ruhi açıdan da sadece bir tebessüm veya küçük bir hareket veya hoş bir söz de hastanın gam ve kederini giderebilir ki bu da İslami yüce değerlerden biridir. Ayetullah Hamenei koronavirüs salgını sırasında hemşirelerin çalışma şartları daha ağır ve daha ıstıraplı olduğunu, zira koronavirüs hastalığına yakalanmaları ihtimali yüksek olduğunu belirterek şunları kaydetti. Hemşirelerin bu dönemde verdikleri mücadele onları halkın gözünde daha onurlu ve daha şerefli hale getirdi. Ayetullah Hamenei konuşmasının devamında yetkililerin de hemşirelerin bunca fedakarlığına karşı göreve sorumluluklarını yerine getirme zaruretine vurgu yaptı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani de sağlık personelinin özellikle de hemşirelik camiasının özveriliğini, fedakarlığını ve canlarını adarcasına çalışmalarını takdir ederek şüphesiz hemşirelerin fedakarlığı tarihe yazılacak ve İran milleti bu değerli insanların hizmetlerini asla unutmayacak dedi. Rouhani dün Hazreti Zeynep Selam'ı Aleyha'nın doğum yıl dönümü ve aynı zamanda hemşire günü münasebetiyle düzenlenen anma merasimine gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı. Bugün ülkenin sağlık hizmetlerinden sorumlu personeli yalnızca İranlılar tarafından değil, İranlı olmayanlar tarafından da güveniliyor. Ve Avrupa'da yaşayan insanların ameliyata ihtiyaç duyduklarında İran'a gelmeleri İran için bir iftihardır. İran Cumhurbaşkanı Rouhani, Hazreti Zeynep'in İran hemşirelik camiasının örnek aldığını ve yeri doldurulamaz bir model olarak gördüğünü belirterek şüphesiz zorunlu 8 yıllık savaş dönemi, ekonomik savaş dönemi ve korona meselesi başta sağlık personeli olmak üzere İran milleti için büyük sorunlar arasındadır dedi. Rouhani açıklamasını ayrıca şöyle dedi. Doktora, hemşireye ve sağlık camiasına her zaman saygı duyuldu ancak son 10 ayda yani korona döneminde onca sağlık tehlikesine rağmen sağlık çalışanları sahayı terk etmediler. Onların sosyal süreleri daha da arttı. Onlar tehlikelere rağmen sahayı bırakmadılar. Dün 20 Aralık 2020 idi. Hicri kameri takvimli 5 Cemadiyel evvel 1442 Hazreti Zeynep Selam'a Aleyha'nın doğum günü yıldönümüydü.
İran meclisindeki 225 milletvekili Avrupa Parlamentosu'nun İran karşıtı insan hakları kararına tepki olarak kınama metni yayınladı. Avrupa'nın İran'a yönelik gösterdiği müdahaleci tavrının kanadı İran Meclisi'nin söz konusu bildirisinde Avrupa Parlamentosu'nun attığı adım gülünç olarak yorumlandı. Bildiride binlerce İranlı genci katleden devrik Saddam rejimine kitle imha silahları sağlayan devletlerin insan hakları savunucusu olduğunu iddia edemez denildi. Avrupa Parlamentosu'nun İran tutumunun eleştirildiği bildiride terörist ve suçlu Siyonist yetkilileri İran'daki suikastlerde rolü olduğunu itiraf ederken Avrupa Parlamentosu yetkilileri ve üyeleri Siyonistlerden korktukları için bu rejimi eleştirmeyi asla cesaret etmemiştir ifadesine yer verildi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nda dün bir bildiri yayınlayarak Avrupa Parlamentosu'nun İran tutumuna sert bir şekilde tepki göstermişti. Avrupa Parlamentosu İran'daki insan hakları ihlalleri gerekçesiyle Avrupa Birliği'nin ve üye ülkelerin İranlı yetkililere yaptırım uygulamasını istemişti.
İran Petrol Bakanı Bijan Namdarzengin'e Rus yetkililerle görüşmek için dün gece bir heyet başkanında Moskova'ya gitti. Zengin'e Moskova Havalimanı'nda bazı Rus yetkililer ve İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali tarafından karşılandı. İran Petrol Bakanı Zengin'in bugün Moskova'da Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ve Rusya Enerji Bakanı Nikolay Shulginov ile iki ülke arasında enerji işbirliğinin son durumu ve küresel piyasaların görünümü hakkında görüşmek üzere bir araya gelmesi planlanıyor.
Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni istatistikler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten rekor sayıda kişinin yargılandığını ve sanıkların çoğunun 18 yaşın altında olduğunu gösterdi. Türkiye'de son 6 yılda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 9.556'sı hapiste sonuçlanan toplam 128.872 soruşturma başlatıldı. Bu davaların 27.717'si için ceza davası açıldı. Bu dönemde 264'ü 12 ile 14 yaşlar arasında olmak üzere 12-17 yaş arası 903 çocuk aynı suçlamayla yargılandı. Cumhurbaşkanı hakaretten suçlu bulunanlar 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği gibi fiil açıkça işlenirse cezanın 6'da 1 oranında artırılması mevcut yasada öngörülüyor. İstatistikler ayrıca yabancılara ve tüzel kişilere de sosyal medya paylaşımlarından dolayı dava açıldığını gösteriyor. Aynı dönemde 234 yabancı ve 8 tüzel kişi yargılandı, 9 yabancıya hapis cezası verildi. Türkiye'de Cumhurbaşkanı hakaret vakalarının sayısı Erdoğan öncesi dönemde daha azdı.
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında can salları içerisindeki 31 düzensiz göçmen sahil güvenlik komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil güvenlik komutanlığı ekipleri dün saat 09 sıralarında Aslanburnu mevkisi açıklarında can salları içerisinde şahıslar olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler can sallarında bulunan 1 Pakistan, 1 Pas, 9 Somali, 9 Orta Afrika Cumhuriyeti, 2 Senegal, 4 Kongo ve 5 Afgan uyruklu olmak üzere toplam 31 düzensiz göçmeni kurtardı. Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu öğrenilen düzensiz göçmenler Foça Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra emniyete götürüldüler.
Yıldırım 16 sayı ormanları operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında PKK'ya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yıldırım 16 sayı ormanları operasyonları kapsamında Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine ağır darbe vurulduğu belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi. Sehi, Onak ve Tokaçlı ormanları bölgesinde 18-19 Aralık'ta yürütülen araba tarama faaliyetlerinde patlamaya hazır 5 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 1050 kilogram amonyum nitrat, 30 kilogram tenekeler içerisinde tuzaklamaya hazır mazot ile güçlendirilmiş 7 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 G3 piyade tüfeği, 45 Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, 5 Kalaşnikov piyade tüfeği seyyar dipçiği, 3 Kalaşnikov piyade tüfeği sabit dipçiği, 1 akü ile çok miktarda yaşam, sağlık, kişisel temizlik ve gıda malzemesi ele geçirildi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA, Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, TİKA olarak Afganistan genelinde 2005'ten itibaren 1300'ün üzerinde proje ve faaliyet gerçekleştirdiklerini iddia etti. Çal, iki gün önce başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında bu proje ve faaliyetler kapsamında eğitim sektöründe 375 proje hayata geçirdiklerini anlattı. Sağlık sektöründe ise 258 proje yaptıklarını bildirdi. Çal, sosyal ve kültürel faaliyetleri kapsamında da 159 proje ve faaliyet gerçekleştirdiklerini vurguladı. Türkiye'nin Afganistan'a yardımları Ankara'nın Eşref Gani hükümetine karşı bazı muhalif grupları desteklediği veya onlara sığınma verdiği bir zamanda yapılıyor.
Haber kaynakları pazar gecesi Suriye'nin kuzeyindeki Halep eyaletinde Türk ordusunun keşif amaçlı bir İHA'sının düştüğünü bildirdi. El aleme göre söz konusu İHA, Halep'in Aynel Arap şehrinin doğusunda bir görevdeyken düştü. Türkiye, Suriye'deki terörist grupların ana destekçilerinden biri sayılırken son aylarda Türk ordusu teröristleri destekleme bahanesiyle defalarca Suriye askeri mevzilerini ve altyapısını hedef aldı. Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde şu anda Türk ordusunun sultasında bulunuyor. Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki saldırganlığı geniş çaplı uluslararası kınamalara da yol açtı. Suriye'de 2011'de başlayan ve hala devam eden buhran, Türkiye, Suudi Arabistan, Amerika ve müttefiklerinin desteklediği terörist grupların bölgesel denklemi Siyonist rejim lehine değiştirmek için yaptıkları büyük bir saldırıyla başladı. Suriye ordusu bir süre önce Suriye'deki terör örgütünün işini İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri danışmanlığı ve Rusya'nın desteğiyle bitirdi. Diğer terörist gruplar da her geçen gün yok olmaya devam ediyor.
Suriye'nin Dera kırsalının kuzeyinde yer alan Deirul Ades beldesi yakınlarında terör gruplarına kalan bir mayının patlaması sonucunda bir genç ölürken iki kişi de yaralandı. Sana muhabiri 15 yaşında bir gencin Suriye'nin güneyinde yer alan Dera kırsalının kuzeyindeki Deirul Ades beldesi yakınlarında meydana gelen bir mayının patlaması sonucunda hayatını kaybettiğini, iki vatandaşın da yaralandığını bildirdi.
Türkiye'de son 24 saatte 158.892 COVID-19 testi yapıldı. 20.316 kişinin testi pozitif çıktı. 246 kişi hayatını kaybetti. Güncel verilere göre son 24 saatte 158.892 COVID-19 testi yapıldı. 20.316 kişinin testi pozitif çıktı. Hasta sayısı 3.546 olarak kayda geçti. 246 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5.347 oldu. 21.218 kişinin COVID-19 tedavi karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1.800.286'ya yükseldi.
İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı yayılan, mutasyona uğramış türünün kontrolden çıkmasıyla ülkeler uçuşlarını art arda durdurma kararı aldı. İngiltere Sağlık Bakanı koronavirüsün mutasyona uğramış hali olan yeni türünün kontrolden çıktığını söyledi. Sağlık Bakanı, herkes virüsü taşıyormuş gibi hareket etmeli dedi. İngiliz Bakan durumun ciddiyetine dikkat çekerek kurallara sıkı sıkıya uyulması çağrısı yaptı. İngiltere'de yaşanan bu durum sonrası bazı ülkeler İngiltere'ye seyahati durdurma kararı aldı. Avusturya Dışişleri Bakanlığı İngiltere'de tespit edilen koronavirüsün daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonun tespit edilmesinin ardından bu ülkeden gelecek uçak seferlerinin yasaklanacağını duyurdu. İtalya Dışişleri Bakanı da İngiltere ile havayolu ulaşımını askıya alacak kararnameyi imzalayacaklarını söyledi. Siyonist rejim İsrail'de İngiltere'den gelecek yabancıların ülkeye girişini yasakladı. Belçika Başbakanı da hava ve demir yolu ulaşımını en az 24 saat durduracaklarını söyledi. Aynı şekilde Hollanda'da uçuşları 1 Ocak 2021'e kadar durdurdu. İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün ortaya çıkmasının ardından Londra ve çevresinde kısıtlamalar daha da sıkılaştırıldı. 4. aşama önlemler uygulanmaya başlandı. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün mutasyonu ile ilgili İngiliz yetkililerle yakın temasta olduklarını açıkladı.
Irak'ın başkenti Bağdat'taki yeşil bölgeye 3 adet Katyuşa tipi roket ile saldırı düzenlendi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan yeşil bölgeye roketli saldırı yapıldı. Yetkililer, Amerikan Bağdat Büyükelçiliği, yabancı misyonlar ve Irak hükümet konaklarının bulunduğu korunaklı yeşil bölgeye 3 adet Katyuşa tipi roket ile saldırı düzenlendiğini aktardı. Saldırıya Amerikan Bağdat Büyükelçi binasında konuşlandırılan hava savunma sistemiyle karşılık verildi.
Instagram, Siyonist rejim İsrail'in cinayetleri ve mazlum Filistin halkına yönelik baskılarıyla ilgili makaleler yayınladığı için Filistin Milletini Savunma Cemiyeti programının internet üzerinden yapılan canlı yayını kesti. Instagram, Siyonist rejimin cinayetleri ve Filistin halkına yönelik zulüm içeren makaleler ve İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleyman'ın fotoğraflarını yayınladığı için ilk kıble başlıklı oturumun canlı yayını engelledi.
Terör rejimi İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinlilere saldırırken Uzak Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanlığı da uluslararası toplumdan bu saldırıların durdurulması çağrısında bulundu. Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Siyonist Yahudi yerleşimcilerin tekrarlayan saldırılarını ırkçı İsrail'in Avvar Vadisi de dahil olmak üzere Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etmek için yürüttüğü şiddetli saldırıların bir parçası şeklinde değerlendirdi.
Fransa'nın başkenti Paris'i sarı yelekler, Cumhurbaşkanı Macron yönetiminin siyasetlerini protesto etmek için gösteriler düzenledi. Paris'te Danıştay'ın önünde toplanan yüzlerce sarı yelekli eylemci Macron aleyhinde sloganlar attılar. Macron yönetimi karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler Macron istemese de biz buradayız sloganları attılar.
Ve son haberimiz, Amerika'da Gıda ve İlaç Kurumu ülkede 18 milyonu çocuk olmak üzere 54 milyon insanın güvensizlik ve gıda yoksulluğu riski altında olduğunu bildirdi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, İmran Han'ın hükümeti devirme çabalarından kaygılı olması etrafında. Pakistan Başbakanı'nın sözleri askeri darbelerden kaygılı olduğunu açıkça gözler önüne serdi. Pakistan Başbakanı İmran Khan, kimi muhalif partilerin ülkedeki hükümeti devirmek istemelerinden kaygı duyduğunu dile getirdi. İmran Khan şöyle bir açıklamada bulundu. Pakistan hükümetine muhalif bazı partiler ordudan hükümeti devirmek için yararlanmak istiyorlar. Pakistan'da İktidar Partisi Adalet Hareketi Genel Başkanı İmran Khan, muhalefet partilerinin orduyu baskı altında bırakarak ülkedeki demokratik hükümeti devirmesini istediklerini ve hükümetin yetersiz ve işlevsiz olduğunu düşündüklerini söyledi. Pakistan Başbakanı İmran Khan, ordunun halkın oyları ile kurulan hükümete yönelik herhangi hasmane bir tutumunun ülkeye ihanet sayılacağını da sözlerine ekledi. Pakistan Başbakanı İmran Khan'ın kimi siyasi grupların ülke ordusunu Pakistan hükümetini devirmeye teşvik etmesine dair açıklamaları aslında mevcut hükümetin askerlerin darbeye başvurmasından derin kaygı duyduğunu gösteriyor. Pakistan tarihine de geri dönüp baktığımızda ordunun darbe ve hükümetlerin devrilmesi hususunda eli bulunduğunu, ihanet, yolsuzluk ve Pakistan'ın ulusal güvenliği ve egemenliğinin tehlikeye düşmesi bahanesiyle harekete geçtiğini görürüz. Ağustos 2018'den Pakistan parlamentosu seçimlerine zafer elde etmesinin ardından iktidara gelen Adalet Hareketi Partisi her zaman farklı boyutlarda siyasi muhalif gruplar ile karşı karşıya gelmiştir. Son 2 yıla aşkın sürede ise Pakistan Müslümanlar Ligi Nawaz Partisi kimi muhalif partiler yandaşlarını Pakistan hükümetine baskı uygulamak için sokak itirazlarına karışmalarına davet etmiştir, onlara kışkırtmıştır. Farklı dönemlerde ise medya organlarında muhalefet partileri Adalet Hareketi Partisi kifayetsizlik ve yetersizlikle suçlanmıştır. Pakistan'da kimi siyasi grupların tanınmış liderleri ise İmran Khan'ın ülkenin yönetimi için gereken beceriye sahip olmadığını iddia edip böylece iktidarda bulunan partiyi uzaklaşmaya ve istifa etmeye zorlamak istiyorlar. Pakistan hükümeti rakip siyasi grupların istifa etme taleplerine direnirken İmran Khan muhalefet partilerinin iktidar partisini devirme senaryolarına yardım etmek için Pakistan ordusunun desteğini talep edeceklerinden endişeleniyor. Şimdi de Pakistan Başbakanı açık bir şekilde muhalefet partilerinin ordunun hükümeti devirme kapasitesini kullanma planları konusunu gündeme getirmiştir. Uluslararası sistemin yeni bağlamında askeri darbeler meselesi darbeden doğan hükümetler için bile neredeyse modası geçmiş hale gelmiştir. Uluslararası toplumun darbe hükümetlerini tanımaması demokratik hükümetlerin devrilmesine verilen en önemli tepkidir. Bu arada İmran Khan bazı muhalefet partilerinin Pakistan ordusunun desteğini alarak Pakistan hükümetini devirmeye yönelik çabalarından bahsetti. Pakistan'daki son askeri darbeden yaklaşık 21 yıl sonra ve bu güçlü kurumun komutanlarının son 10 yılda siyasi arenaya özellikle de hükümetler ve rakip partiler arasındaki ihtilaflara müdahale etmeme yaklaşımından yaklaşık 21 yıl sonra Pakistan ordusunun bu tür çatışmalarda tarafsızlık ilkesine bağlı kalacağı söylenebilir. Şimdi de Pakistan ordusu egemenliği ve ulusal çıkarları korumayı en önemli önceliklerinden biri haline getirmiştir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika'da siber saldırılar hususundaki ihtilaflar etrafında. Amerika'nın birçok federal kurumunu hedef alan en büyük siber saldırının gerçekleşmesi ve Amerika'nın aldığı büyük darbelerin ardından hem Amerika'nın siber gücü sorgulanmaya başlanmış hem de Amerika hakimiyet kademesinde ciddi ihtilaflar meydana gelmiştir. Amerika'nın özel şirketleri ve devlet sektörüne yapılan geniş çaplı siber saldırıların gerçekleşmesi ve Amerikan medyasının bu saldırıları Rusya'ya atfetmesi süreci geçen ilkbahar ayından başlayan ve birkaç hafta önce gündeme alınan bir husustu. Trump hükümeti içinde ise siber saldırıların failleri hususunda farklı iddialar bulunmaktadır. Ancak bu iddialar arasındaki çelişkili durum da ortadadır. Amerikan Başkanı Trump bu siber saldırıyı önemsiz göstermeye çalışmasına rağmen itham parmağını bu kez de diğer ülkelere doğrultmuştur. Trump medya organlarının hep Rusya'dan bahsetmesine değinerek ancak Çin'i bu siber saldırının faili olmakla suçladı ve şöyle bir tweet attı. Sahte medya organları geniş çaplı şekilde her şeyi abarttılar. Ben tüm açıklamaları yaptım. Her şey kontrol altındadır. Buna karşın Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise cumartesi günü Rusya'nın açık ve net bir şekilde Amerika devlet ajanslarına yönelik siber saldırılarının faili olduğunu iddia etti. Amerika'ya yönelik geçmişte görülmemiş siber saldırı hususundaki açık çelişki ise birkaç noktayı gün yüzüne çıkarmıştır. İlk olarak Trump'ın muhalifi sayılan demokratların da belirttiği gibi Rusya'ya yakınlaşarak Moskova'nın rolünü inkar etmeye çalışmasıdır. Buna karşın Trump Amerika'nın asıl düşmanını Çin olarak görüyor ve her olayda Pekin'i suçlamak istiyor. Halbuki bu alanda hiçbir kanıt ve delil de sunamamıştır. İkinci mesele ise Trump ve Pompeo arasında siber saldırıların faili hususundaki açık ve net çelişkinin Trump hükümeti içinde ciddi koordinesizliğin göstergesi olmasıdır. Hatta kimi hassas ve kritik hususlarda ciddi ihtilafların olduğu da söylenebilir. Öte yandan bu siber saldırı Amerikan hükümeti içinde başka bir tartışmalı konu haline geldi. Üst düzey demokrat ve cumhuriyetçi milletvekilleri önemli hükümet kurum ve kuruluşlarına yönelik geniş çaplı siber saldırılara ilişkin sessizliği nedeniyle Trump'ı sert bir şekilde eleştirdi. Bazıları siber güvenlik ve altyapıya yönelik saldırının ana nedenlerinden biri olarak dönem siber güvenlik ve altyapı ajansı başkanı olan Chris Krebs başta olmak üzere başlıca siber güvenlik yetkililerinin görevden alınmasını gösterdi. Aynı zamanda Trump aleyhine başka bir büyük suçlama da ortaya atıldı. Trump eleştirmenleri başkanlığın son ayında Trump'ın destekçilerini Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını protesto etmeye devam etmeye teşvik ederek yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde huzursuzluk yaratmayı amaçlamadığını, aynı zamanda temelde başkan olarak görevlerine göz ardı ettiğine inanıyorum. Amerika Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Trump'ın federal kurumlara yönelik son siber saldırıyla ilgili eksik bilgi olarak verdiği yanıtı eleştirerek, Trump'ın sözlerini ulusal güvenliğe ihanet olarak nitelendirdi. Trump'ın son tweetine atıfta bulunan Schiff, Twitter'da şunları yazdı. Kremlin'de yazılmış gibi görünen bir başka sahtekar tweet, Putin'in yalakalığının yapıldığını gösteren başka bir örnek. Bu nedenle Trump ulusal güvenliğe ihanetle suçlanmaktadır. Bu suçlama ciddileşirse ve diğer kongre üyeleri tarafından da desteklenirse Trump'ın ihanet suçlamasıyla başkanlığından sonra yargılanması muhtemeldir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1'de 1399, Hicri Kameri 6 Cemadül Evvel 1442 ve 21 Aralık 2020 Pazartesi. ...1028 yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Cemadül Evvel 414'te ünlü Müslüman matematikçi Ebu Said Muhammed bin Abdülcelil Sistani vefat etti.
matematik, geometri, nücum bilim dallarında önde gelen üstad olan Sistani bu bilim dallarından her biriyle ilgili olarak birçok eser kaleme aldı. Nücum dalında El-Medal ve El-Mani fi Ahkam en-Nücum ve El-Delil fi Ahkam en-Nücum adlı eserler Sistani tarafından kaleme alındı. ...505 yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Cemadülevvel 937'de Hind Gurkanyan silsilesi padişahı Zahireddin Babür Şah hayata veda etti. O ilk başta Özbek, Muluk ve Tatarlarla 11 yıl boyunca savaştı ve güçsüz olduğunu anlayınca Kabil ve Kandahar'a gitti ve Afganistan'ı ele geçirdikten sonra 22 yıl bu ülkeye musallat oldu. Zahireddin Babür, Moğol hükümeti olarak bilinen Hint Gurkaniler silsilesini Hindistan'da kurdu. Babür, Hindistan ve Afganistan topraklarında yollar ve kervansaraylar yaptı. Babüri olarak bilinen cami, Zahireddin Muhammed Babür hükümeti döneminde Hindistan'daki en ünlü binalardan sayılır. ...494 yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Cemadülevvel 948'de İranlı hekim ve matematikçi Gıyaseddin Mansur vefat etti ve naaşı Şiraz kentinde toprağa verildi. Babası ve diğer alimler nezdinde akli ve nakli bilimleri öğrenen Gıyaseddin, Şah İsmail Safevi'nin emri üzerine Maragar Esathanesi'nin tamir işleriyle uğraşmakla görevlendirildi. Gıyaseddin bir süre Şiraz kentinde yaşadı ve orada kitap telifi ve araştırmaya başladı. 32 yıl önce bugün 21 Aralık 1988'de Amerika'ya ait bir yolcu uçağı İskoçya'nın Lockerbie semalarında infilak etmesi neticesinde 270 yolcu hayatını kaybetti. Amerika ve İngiltere bu olaydan sonra iki Libya uyruklusunu adı geçen yolcu uçağına bomba yerleştirmekle suçladı ve bu iki ülkenin baskıları sonucunda Güvenlik Konseyi 1992'de bu iki kişiye sığınma hakkı verdiğinden dolayı Libya'ya karşı askeri petrol ve hava yaptırımları uygulama kararı aldı. Sonuçta Libya, Ağustos 2003'te Amerikan yolcu uçağı infilaki sorumluluğunu üstlendi ve kazada hayatlarını kaybedenlerin ailelerine tazminat vermek zorunda kaldı. Yedi yıl önce bugün 21 Aralık 2013'te Arap Birliği eski genel sekreteri İsmet Abdülmecid 90 yaşında vefat etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Diz boyu usulsüzlük. Sayıştay 2019 denetim raporunda çarpıcı tespitler.
Star.
Bakan Koca'dan COVID-19 uyarısı, kısıtlamaların etkisini görüyoruz.
Milli Gazete.
Boşanma oranları korkutucu seviyelere ulaştı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Murat Çabas 19 Aralık tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Çiftçi dört bir yandan darbe yiyor" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bugün küresel kuruluşlar dünya çapında büyük bir gıda krizinden bahsediyor. Bu durum Birleşmiş Milletler raporuna da yansımıştı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün dünyada gıda güvenliği ve beslenme durumu raporunda 2019 yılında 690 milyon insanın açlıkla mücadele ettiği, 2020 yılında ise buna 130 milyondan fazla insanın daha ekleneceği belirtildi diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Raporda yüksek maliyetler ve düşük satın alma gücü milyarlarca insanın sağlıklı bir şekilde beslenemeyeceği anlamına geliyor deniliyor. Bu durum tarımda bağımlı olan ülkeler için büyük bir tehlikeyken madalyonun diğer yüzünde tarım potansiyeli olan ülkeler için de esasen büyük bir fırsattır. Bu fırsatı Rusya gibi ülkeler ciddi manada değerlendirirken dünyada en verimli arazilere sahip, tarım potansiyeli her açıdan yüksek olan ülkemiz maalesef yanlış tarım politikaları sebebiyle değerlendirememektedir. Ülkemiz bırakın bu fırsatı değerlendirmeyi, rahatlıkla yetiştirebileceği en temel tarım ürünlerinde bile ithalatçı konuma düşmüştür. Ve bu gidişle gıda krizinden en fazla etkilenen ülkelerden birisi olacaktır. Tarım politikalarındaki yanlışlıklar çiftçinin sahipsiz kalmasına, tarlasını, köyünü terk etmesine neden olmaktadır. 2002 yılında 41 milyon 196 bin hektar olan tarım arazilerimiz 2019'da 3 milyon 484 bin hektar azalarak 37 milyon 712 bin hektara düşmüştür ve bu erime artarak devam etmektedir. Tarım üretiminde en önemli problemlerden birisi finanstır. Çiftçiler üretim için kendilerine ait bir finansları olmadıkları için doğal olarak bankaların kapısına gitmektedirler. Daha işin başında faiz gibi büyük bir maliyetle karşılaşan çiftçi genellikle ürününü kâr edecek şekilde satamamaktadır ve aldığı bu kredi borçlarını da zamanında ödeyememektedir. Ödeyebildiği takdirde faiz yükü sırtına binen çiftçi, ödeyemediği takdirde icra ve haciz yoluyla sahip olduğu her şeyi de kaybetmektedir. Tarımda bir diğer önemli sorun ise maliyetlerin yüksekliğidir. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in açıkladığı ve üreticilerin maliyet artışını gösteren ÜFE, Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre %20,76 artmıştır. Çiftçilerin üretim maliyetleri bazı kalemlerde bu orandan çok daha fazla, hatta %100'ler seviyesinde artmıştır. Tarım maliyetleri hem ithalattan dolayı hem de dolar kurundan dolayı katmerli bir şekilde artmaktadır. Ve maalesef çiftçilerimiz bu maliyet artışından daha fazla kar elde edemediği için zarar görmektedir. Siyasilerimiz tarafından açıklanan ürün alım fiyatları ve miktarları çiftçilerimizi asla tatmin etmemektedir. Taban fiyat olarak açıklanan ürün fiyatları pratikte sahada tavan fiyat olmaktadır ve çiftçilerimiz o rakamlara bile ulaşamamaktadır. Çiftçilerimize vurulan en büyük darbelerden birisi hükümetin ithalat politikasıdır.
Remzi Özdemir 19 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Dolar aşkı biter mi?" başlıklı yazısına yer veriyor. Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 11 Aralık ile biten haftada sınırlı bir artış göstererek 231,5 milyar dolarla yeni tarihi zirveye yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 11 Aralık ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 146,47 milyar dolar ile yeni bir tarihi rekor kırdı. Bireyseller geçen hafta döviz ve altın mevduatlarını 25,4 milyon dolar artırdı. Bu veriler Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın toplantısından bir gün sonra açıklandı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ne yaparsanız yapın, ne kararlar alırsanız alın, hatta istediğiniz kadar vergi alın, bu halk tüm parasını gidip dolar alıyor. İyi de neden alıyor? Önce bu soruya yanıt aramak lazım. Türk halkı en son dolara 2000 yılında aşık olmuştu. Maaşını bile alan gidip parasını dolara yatırıyordu. Bunun iki nedeni vardı. Birincisi enflasyon, ikincisi ise Türk lirası mevduatına yetirince faiz verilmemesi. Faiz derken gelir anlamında düşünmeyin, cebinizdeki paranın değerini korumak için. Sonunda kriz patladı ve IMF geldi. Kemal Derviş kararları ile ekonomi duruldu. Dış yardım ile Türkiye nefes aldı. Ekonomi nakış işler gibi işlendi ve düzlüğe çıkarıldı. AKP ise bu mirasın üzerine geldi. Her şey hazırdı. Hiçbir şey yapmasına gerek yoktu. Nitekim öyle de oldu. Türkiye bu kararlar sayesinde hızla büyüdü. Acı reçeteyi halka sunan siyasi partiler yok olup giderken AKP havadan bu reçetenin siyasi kaymağını yemişti. Bu ballı kaymak AKP'yi 2009 yılına kadar götürdü. Global bir kriz Türkiye'yi sarstı. Hani Cumhurbaşkanı'nın teğet geçecek dediği kriz. Aslında teğet filan geçmedi. Tam tersi bizi vurdu ama şansımıza Amerikalılar parasal genişlemeye gittiler. İşte o zaman sadece Türkiye'ye değil bütün gelişmekte olan ülkelere tırlar dolusu para geldi. Para o kadar çoktu ki insanlar ne yapacağını şaşırdı. Dolar düştükçe düştü. AKP bu düşüşten ve para girişinden sarhoş olmuştu. Bu kez inşaatı pompaladı. Çünkü banka faizleri yıllık %5'e kadar düştü. Dolar pul olmuştu. Geriye tek bir yatırım kaldı. O da konut. Tam bir çılgınlık. Aklı selim iktisatçılar isyan etti. Etmeyin, eylemeyin, batarız. Paraları toprağa değil yatırıma yöneltin, dinleyen olmadı.
Şükran Soner 19 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinde Öcalan'dan o çağrısı Cumhur'a değil miydi başlıklı yazısına yer veriyor. Eski defterleri karıştırmaya gerek yok, son yerel seçimlere dönük son hamlelerden biri değil miydi? Kimler nasıl hangi yollardan sol elle sağ kulağın gösterilmesini sağladılar bilemem. İsterlerse işlerine gelirse noktası virgülüyle kamuoyuyla paylaşmazlar mı? Kamuoyuna ulaşmış açıklamalardan bildiğimiz uzunca bir zaman dilimi içinde kapalı tutulan ziyaret kapıları bir biçimiyle aile bireylerine açılmıştı. Birileri Abdullah Öcalan ile yapılmış görüşmenin sonucu olarak ülkemiz kamuoyuna son yerel seçimler için oyların Cumhur Cephesi adaylarına verilmesinin istendiğini duyurmuşlardı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ülke çapında oylarda net sonuçlara ulaşmak olanaksız olsa da daha kolay ölçülebilen Güneydoğu bölgelerinde zaten HDP'den sonra en yüksek oyun çoğunlukla AKP'ye gittiği bilinmez değildi. Seçimler sonrası bölge içinde istenen ya da beklenen oy oranlarına ulaşılamadı ortaya çıkmıştı. Nasıl oldu da o günlerden bugünlere Cumhur Cephesi'nin en başta Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli daha suçlayıcı bir dille yerel seçimler ağırlıklı büyük şehirler belediyelerinde oy patlaması yapan Millet Cephesi partileri ve başkanlarını giderek tırmandırdıkları sertlikle bir üslupla PKK ile işbirliği yapmakla suçlayabiliyorlar? Varsayalım ki derin devlet istihbaratı ellerinde istedikleri bireylerin her birine ulaşabildikleri yasa dışı dinleme güçleriyle nefes alışı izlemenin rahatlığında uzun yıllardır adada abluk altında Öcalan'ın simgesel başkanlığından vazgeçilmemiş olsa da günümüz PKK örgütlenmesinde gücünün etkinliğinin zayıfladığı sonucuna ulaştılar. Boşuna bir umut, pervasızlık içinde yapılmış oy verme çağrısının geri tepmesini, istedikleri yardımın geri dönüşü olmadığını sonradan gördüler. Asıl PKK talimatlı oyların desteğinin muhalefetten adaylara, özgür iradeleri, sağduyuları ile ya da büyük kentlerde oyların denetlenemediği güveni üzerine tabanda yapılabilen ittifakların içinden uzlaşmalı, bilinçli verildiği sonucuna ulaştılar. Ortada yasal suç oluşturacak ittifaklar varsa, devleti yönetme gücünü dünyada bir örneği olmayan, otoriter yapılaşmada ele geçirmiş bir iktidarın, haklı olsa da hesap soramama olasılığı olabilir mi? Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın Irak'a kültürel sızma stratejisi aylık.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Irak'a kültürel sızma stratejisi AILEP isimli seri sohbetimizin ikinci bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde AILEP projesinin detayları ile ilgili konuşacağız.
Irak'a kültürel sızmanın en önemli projesi mevcutta YGL olarak bilinen Küresel Genç Liderler ağıdır. Kısaca YGL olarak bilinen Küresel Genç Liderler Forumu 2004 yılından beri Dünya Ekonomi Forumu'nun bir alt kolu olarak faaliyete başlamıştır. Bu kurumun kurucusu Dünya Ekonomi Forumu kurucusu Klaus Schwab'dır.
Geçen bölümde Amerika'nın kültürel stratejisinin Irak'a sızma yönünde olduğunu ve Amerika'nın son yıllarda tam gücüyle bu stratejiyi izlediğini ve farklı dallarda takip ettiğini söyledik. Bu çerçevede en önemli hedeflerden biri de üniversiteler ve kültürel enstitülerin rolü ve işleyişinin istenilen yönde yönlendirilmesidir. Gerçekte Amerikalılar kültürel enstitüleri ve üniversiteleri Irak'ta kendi siyasetleri ve yaklaşımlarının gerçekleştirilmesi için dinamo olarak görmektedir.
Amerika açısından Irak'ta yüksek eğitim, Irak'taki siyasi sistemi ve toplumu modernleştirme ve demokratikleştirmenin zaruri bir aracı haline gelmelidir. Onlar açısından Irak üniversiteleri sosyal meseleler ve siyasi gerilimlerde önemli rol oynayabilir. Bu yüzden üniversiteler ve öğrenciler için toplumun değişiklik öncüleri ve temsilcileri olarak öne çıkmasına fırsatlar yaratılmıştır. Amerikalılar 2003 yılından beri yaptıkları reklamlarda ve propagandif çalışmalarında kültürel ve eğitim odaklı enstitüler ve üniversitelerin Irak'ta sürdürülebilir barış alanında liderliği üstlenerek rol ifa etmelerini vurgulamışlardır.
Bu çerçevede eğitim sektörü, Irak toplumunun makro düzeyinde bütçe ve organizasyon sorunu yaşayan temel sektör olarak asıl hedef alan olarak seçildi. Amerika'nın Irak'a saldırısının ardından Irak hükümetinin eğitim sektöründe en az 1 milyar 200 milyon dolar ihtiyaç duyduğu belirtildi. Ancak pratikte böyle bir bütçenin olmadığı fark edildi. Ekim 2003 yılında Madrid'de düzenlenen Irak'ın yeniden yapılanması konferansında da hiçbir bütçe üniversite ve eğitime ayrılmadı.
2004 yılı ilkbaharında Amerika Kongresi Irak'ın yeniden yapılanması için belli bir rakam ayırdığında KAP koalisyonu geçici makamı Irak'ın üniversite sektörüne 8 milyar dolar para ayırmayı başardı. Bu girişimler ise Amerika'nın özellikle de Irak'ın akademik ve eğitim sektörüne yönelik planları hayata geçirdiğini gösteriyor. Bu çerçevede Amerika'nın eğitim altyapısına değil, öğrencilere odaklandığı görülmektedir. Bu doğrultuda Uluslararası Amerika Kalkınma Ajansı 2003 yılında Amerika ve Irak enstitüleri arasında ortaklığın kurulmasının 22 milyon dolar kadar olacağını belirterek, bu masrafların Iraklı üniversite öğrencilerinin burs harcamalarını karşılayacağını bildirdi.
Tüm bunlara rağmen Irak'a kültürel sızmanın en önemli projesi de Küresel Genç Liderler Ağı'dır. YGL olarak bilinen Küresel Genç Liderler Forumu 2004 yılından itibaren Dünya Ekonomi Forumu bir alt kurumu olarak faaliyete başlamıştır. Bu kurumun kurucusu da Dünya Ekonomi Forumu kurucusu Klaus Schwab olmuştur.
Schwab, Dünya Ekonomi Forumu'nu 1971 yılında kurmuştur. 82 yaşında olan Schwab, ekonomi dalında doktora yapmış 1998 yılında eşiyle beraber Dünya Ekonomi Forumu'na paralel olarak farklı ülkelerin yatırımcıları ve girişimcilerini destekleyen ve forum üyelerinin arasında bağları koruyan sosyal girişimcilik ekseninde oluşan Schwab Vakfı'nı kurdu. Dünya Ekonomi Forumu'nun kuruluşundan beri siyaset ile ekonomi arasındaki bağ her zaman kuruluydu. Sürecin devamında ise güncel küresel sorunlarında ele alınmasıyla siyasal boyut ekonomik boyutu solladı ve bu foruma katılanların çoğu ekonomik şahsiyetler olmaktan ziyade siyasal şahsiyetler oldular.
Dünya Ekonomi Forumu her biri belirli alanlarda Siyonist politikalarını sürdürmek ve uygulamak için çeşitli uzman gruplar ve ağlar kurmuştur. Bu forumun en önemli ağı ise dünyanın genç liderleri ağıdır ve dikkat çeken nokta ise bu ağın oluşum şeklidir. Dünya Ekonomik Forumu'nun sitesine göre ağın başlangıç bütçesi Siyonistlerin yardımıyla sağlandı. Klaus Schwab, 2004 yılında dünyanın önde gelen uzlaşmacı kurumu olarak İsrail'in Dan David Vakfı ödülünü kazandı ve 1 milyon dolar ödül aldı. Schwab bu parayı genç dünya liderlerinden oluşan bir ağ kurmak için bağışladı.
Dünya liderleri ağ 8 coğrafi bölgeye ayrılmıştır. 23 genç liderle Doğu Asya bölgesi, 39 üyeli Avrupa, Rusya ve Kafkasya bölgesi, 17 üyeli Çin bölgesi, 13 üyeli Latin Amerika bölgesi, 16 üyeli Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi, 44 üyeli Kuzey Amerika bölgesi ve 18 üyeli Güney Asya, 17 üyeli Afrika bölgesi.
Kuruluşun faaliyetleri çeşitli alanlara odaklanıyor gibi görünüyor. Küresel ve bölgesel zorluklara uygun çözümler bulmak, hedefleri tek tek takip etmek yerine bir hedefe ulaşmak için yetenekli yaşıt kesimlerden ortak bir küresel topluluk oluşturmak ve genç liderlerin kişisel ve kolektif deneyimlerinde küresel, bölgesel ve yerel sorunların daha iyi anlaşılmasını sağlamak. Bunun amacının küresel meselelerde ciddi bir etki yaratmak ve gelecek nesiller için daha iyi bir dünya sağlamak olduğunu belirten Schwab, örgüte katılmak için başvuran kişiler için özel koşulları ve özel kriterleri de belirledi.
Üyeliğin ön koşulu olarak Dünya Genç Liderler Derneği'ne katılmak isteyen bir kişi, ülkesinde iyi bir üne ve popülariteye sahip olmalıdır. İş dünyasında zekası ve dehası olan, uluslararası topluma bağlılığı olan ve konulara küresel bir bakış açısına sahip olan, büyük bir patent hakkına veya küresel bir keşif hakkına sahip olan, büyük bir uluslararası şirketin CEO'su olan ve en önemlisi de siyasi sorumluluklara sahip olan şahıslar bu ön koşullara uygun düşecek kişilerdir.
Dünya Genç Liderler Derneği'nin bir başka şartı da azami 40 yaş sınırıdır. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra 12 üyeli komiteler üyeleri seçmek için 6 yıllık süre boyunca çalışır. Her yıl yeni üyelerin katılımıyla bu ağın programları hakkında bilgilendirmeleri için bir toplantı yapılır ve bu yıllık toplantılarda yeni çevrelerin misyonu kendilerine bildirilir. Bu küresel organizasyona üye olmak için başvuranların en önemli kurallarından biri de bir kurum ve organizasyon tarafından sponsor ve temsilci olarak kayıtlı olmasıdır. Bu organizasyondaki genç liderlerin Davos Yaz Zirvesi'ne katılmaları gerekmektedir. Genç liderler bu hedefler doğrultusunda büyük bir hedefe ulaşmak için ortak bir proje uygulamak, kamu yararına ve insani niyetlere hizmet etmek zorundadırlar.
Başlangıcından bu yana küresel genç liderleri ağı Batı Asya ve Kuzey Afrika'dan eğitilmek üzere önde gelen isimleri seçmiştir. Bu insanlar genellikle önde gelen ekonomik şahsiyetler, sivil toplum aktivistleri, avukatlar ve insan hakları aktivistlerinin yanı sıra bazı durumlarda da gazeteciler olmuşlardır.
Bu forumun projeleri Miroslav Dask tarafından yönetilen Batı Asya bölgesine özel bir ilgi gösterdiğini ispatlamaktadır. Çek Cumhuriyeti'ndeki Amerika Büyükelçiliği'nde ve Irak'ta kapsamlı kültürel ve sosyal projelerden sorumlu olan ve Bağdat'taki Irak medyası ile iletişimden sorumlu olan Miroslav Dask bu alanda yönetici olarak görev yapmaktadır.
Peki Amerika'nın bu örgütteki rolü ve üyeliği nedir ve ne anlama gelir? Amerika Ulusal Güvenlik Belgesi'nin bir bölümünde şu ifadelere yer verilmiştir. Demokrasi ve insan haklarının ilerletilmesine ve yolsuzlukla mücadele etmek, özgür toplumları ve hükümetleri desteklemek için yeni bir koalisyon kurulmasına olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz. Bu amaçla diplomatik güç devri sürecini destekliyoruz ancak aynı zamanda 21. yüzyılda değişimin tetikleyici ve dinamo güçlerine, gençlere ve girişimcilere daha yakın olacağız.
Bu belgenin başka bir bölümünde şunlar belirtilmektedir. Küresel ilişkiler kurmak ve hükümette, iş dünyasında ve bunların birbirine bağlılıklarında ve sivil toplumda gelecekteki liderleri ve onları büyütmek için gereken becerileri belirlemek için inisiyatifi ele alacağız. Amerika-Afrika arasına ve Amerika-Güneydoğu Asya arasına gençler arasındaki takaslara odaklanacağız.
Gelecekteki genç liderlerin planlarına ilişkin olarak yayınlanan mevcut belgeleri ve haberleri incelediğimizde Schwab'ın faaliyetlerine paralel olarak Amerika Dışişleri Bakanlığı sitesinin dünyanın gençliği planlamasına ve programların uygulanmasına özel bir bölüm ayırdığını görüyoruz. Bu çerçevede Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın da Genç Liderler Derneği programlarına odaklandığı görülmektedir.
Kamu Diplomasisi Departmanı'nda hazırlanan Amerika Dışişleri Bakanlığı Gençlik Programı belgelerinde programın ana hatları şöyle açıklanıyor. Dünya gençleriyle kapsamlı iletişim ve geleceği şekillendirmek ve inşa etmek için uluslararası araçlar kullanarak bu neslin ilerlemesinin zorluklarının ele alınması ve çözülmesine yardımcı olacağız. Bu belgelerde anılan programın 3 ana odak alanı şu şekilde sıralanmıştır. 1. Gençlerin iki taraflı sadakate dayalı diyaloglara katılımının sağlanması. 2. Gençlerin kendi kaderlerini belirleme gücünün ekonomik ve girişimcilik fırsatlarından yararlanarak arttırılması. 3. Gençlerin sesinin duyurulması ve hareketlerinin desteklenmesi ve sonuçta bu kuşağın sorunlarının öneminin arttırılması.
Andy Robbins, Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndaki Dünyanın Gençleri projesinden sorumlu isim olduğu hatırlanmalıdır. Andy Robbins, daha önce Amerika Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Bürosu'nda Batı Asya ve Kuzey Afrika Gençliği özel danışmanı olarak görev yaptı ve bakanlığın Siyonist ve Filistin işleri masasından sorumluydu.
Dünya Gençler Derneği'nin kurulmasının ardından Schwab ve eşi 2011 yılında gençler için başka bir ağda kurdular. Bu yeni ağ ise dünyayı oluşturan topluluk olarak adlandırılmıştır. Bu topluluk şöyle tanımlanmıştır. Bu küresel ağ, medeni ve gençlik topluluklarının birbirine bağlanmaları için halka ağıdır. Bu çerçevede medeni hareketlerin gücünün artması için bu grupların üyelerinin potansiyellerinden yararlanma imkanı sağlanmaktadır. Ağın büroları dünyanın büyük şehirlerinde faaliyet gösterir. Hali hazırda ise 200'den fazla ağı dünyanın farklı noktalarında çalışmalarını sürdürmektedir. Gelecek bölümde bu ağın Irak'taki faaliyetleri hakkında konuşacağız.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Irak'a kültürel sızma stratejisi ILAP isimli programımızın ikinci bölümünü dinlediniz.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Programımıza geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
İşgal altındaki Filistin'de siyasi çıkmaz.
Irak Başbakanı Kazemi'nin Türkiye ziyareti.
Ve Lübnan'da kabinenin kuruluş sürecindeki gelişmeler.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinin bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Geçen hafta işgal altındaki Filistin'de Siyonist Başbakan Benjamin Netanyahu karşıtı protesto eylemleri çerçevesinde her cumartesi günü düzenlenen eylemler 25. haftasında da düzenlendi. İsrailli protestocular koronavirüs salgını ile birlikte daha da kötüleşen iktisadi şartlara ve geçim sıkıntılarına itiraz ediyor. Protestocular bir yandan hakimiyet yapısında geniş çaplı mali fesat ve diğer yandan Benjamin Netanyahu'nun iktidarın başında kalma konusundaki ısrarını sürdürmesi, bu insanların iktisadi şartlarında yaşanan zorlukların unutulmasına yol açtığına inanıyor. Konuyla ilgili siyasi analist Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Doğrusu İsrail'in yapmış olduğu politika artık kendisi, kendi halkı tarafında da kabul görmüyor. Yani bu şiddet politikaları, baskı politikaları, yani kontrol altına alınmak istenen o bölgedeki halkı artık sonuç almadığı gibi İsrail halkı tarafında da tepkiyle karşılanmaktadır. Ve bu tepkilerin sonucudur ki son seçimlerde de sonuç olarak ortadadır. Ve bu nedenle İsrail yıllarca beri o bölgede uygulamış olduğu politika artık son merhaleye geldi ve bu onun sonucu olarak da bunun son aşaması İsrail halkı kendi tepkilerini ortaya çıkıp bu baskı ve zulüm politikasından vazgeçmesi gerekiyor. Sorunların bu şekilde çözülmeyeceği sonucudur. Bugün yapılan yıllarca beri süre gelen bu baskı politikaları Filistin halkına uyguladığı gibi bir yansıması da İsrail halkına yansıyor. Yani bu hükümetlerin bu şekilde bir politika izlemeleri ve baskıyla sonuç almaları artık bir göstergesi ortadadır. Ve bu nedenle bir an önce o bölgedeki huzurun sağlanması için hak edilen ve baskı politikalarından vazgeçmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu da İsrail için büyük sorunlara neden olabileceği ortadadır. Ve bu politikalarda ısrar etmesi de bir sonuç almayacağı gibi zararı da İsrail halkına, faturasını İsrail halkına çıkacağı.
Sayın Fırat'a teşekkür ediyoruz.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Öte yandan geçen hafta Korsan İsrail kabinesinde Benjamin Netanyahu ile koalisyon ortakları arasında anlaşmazlıklar devam etti. İsrail Savaş Bakanı Benny Gantz, parlamento seçimleri yenilendiği takdirde Benjamin Netanyahu bir daha başbakan olamayacağını açıkladı. Geçen hafta iktidar Likud Partisi'nin içinde yaşanan ihtilaflar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Bundan önce geçen Aralık ayında Netanyahu'nun parti içinde davranışlarına yönelik eleştirilerin üzerine iç seçimler düzenlendi. Ancak Netanyahu rakibi Gideon Seyre karşı zafer kazanmayı başardı.
Şimdi ise Likud Partisi içinde ihtilafların ortaya çıkış şeklinde değişiklik yaşandığı gözleniyor. Zira Gideon Seyre ve arkadaşları Likud Partisi'nden ayrıldı. Seyre Likud Partisi'nden ayrıldıktan sonra bu partiden çekilmesini Benjamin Netanyahu kabinesinin güven oyunu kaybetmesi şeklinde değerlendirdi. Seyre Likud Partisi yeniden parlamentoda çoğunluğu kazanırsa muhalefet kanadına katılacağını ve Benjamin Netanyahu'nun başbakanlığına olumlu oy vermeyeceğini belirtti.
Geçen hafta Kursan İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi Siyonist uzman Amos Harl kaleminden yayımladığı raporda İsrail hakimiyetinde kurumların durumunu eleştirerek siyasi krizde yaşanan sorunların kökü Netanyahu'nun tüm mali fesat dosyalarına karşın başbakanlık koltuğunu korumaya çalışması ve İsrail bütçesini onaylamaktan kaçınması ve 3 seçime rağmen kabineyi kuramamasına uzandığını belirtti. Siyonist yazar Harl bu meseleler 4. tur seçimlerden sonra kurulan koalisyon hükümetinin çökmesine yol açacağını ve bütçeyi 2021 yılı boyunca rehin alacağını vurguladı.
Bu gelişmelerin üzerine Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu daha önce planlanan Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretlerini ertelemek zorunda kaldı. Bundan önce Kursan İsrail medyası başbakanı Benjamin Netanyahu kabine bakanlarından Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret yapmamalarını tembih ettiğini, zira kendisi normalleşme anlaşmasından sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret eden ilk Siyonist makam olmak istediğini belirtmişti.
Geçen hafta Irak Başbakanı Mustafa el-Kazemi 17 Aralık Perşembe günü üst düzey bir heyet başkanlığında Türkiye'yi ziyaret etti. Kazemi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ekim 2020'de Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız tarafından Başbakan Kazemi'ye verilen mektupta onu Ankara'ya davet etmişti. Irak ve Türkiye 370 kilometre ortak sınırları bulunan iki komşu ülkedir ancak iki ülke arasında ciddi anlaşmazlıkların bulunduğu gösteriliyor.
Irak Başbakanı Mustafa Kazimi'nin Ankara ziyareti ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi son aylarda Irak ve Türkiye ilişkilerinde önemli bir gelişmeydi. Gerçi son yıllarda Irak'ın önceki başbakanları da defalarca Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirerek bu ülkeyle çok sayıda siyasi, güvenlik ve iktisadi alanları kapsayan anlaşmalara imza attı. Ancak Irak'ın özel siyasi şartları bu iki ülke arasındaki işbirliği sürecini olumsuz yönde etkiledi.
Irak Başbakanı Kazemi'nin Türkiye ziyareti sırasında iki taraf arasında anlaşmazlık konuları masaya yatırıldı. Iraklı parlamenter Cemal Kuçer'in belirttiğine göre bu dosyalar petrol, sınır güvenliği, su meselesi, PKK'lı teröristlerin Kuzey Irak'ta varlığı, yatırım, ticaret ve Irak'ın yurt dışında bloke edilen paraları olmak üzere 6 önemli dosyadan oluşuyordu. Taraflar görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaret hacmi yılda 20 milyar dolara yükselmesine vurgu yaptı. Hali hazırda Türkiye ve Irak arasındaki ikili ticaret hacmi yılda yaklaşık 15 milyar dolar civarındadır.
Buna karşın Irak Başbakanı Kazimi'nin Türkiye ziyaretine İki ülkenin terörle mücadele meselesi damgasını vurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazım ile görüştükten sonra şu açıklamayı yaptı. Sayın Kazım ile ortak düşmanları yani IŞİD, PKK ve Fethullah Gülen örgütüyle etkili mücadele konusunda anlaşmaya vardık. Biz Irak'ın tüm insanlarını dini ve etnik ayrım yapmaksızın kendi hakiki kardeşlerimiz biliyoruz. Biz Irak'ta siyasi birlik ve bu ülkenin toprak bütünlüğünü önemsiyoruz. Biz Irak'ın yeniden inşa edilmesine her türlü yardımda bulunmaya hazırız. Biz Irak ile ikili ticaret hacmimizi çok kolay bir şekilde 20 milyar dolara yükseltebiliriz.
Türkiye ile Irak arasında özellikle 2015-2016 yıllarında yaşanan ihtilaflar başta olmak üzere süregelen çeşitli anlaşmazlıklara bakıldığında Başbakan Kazemi'nin Türkiye ziyaretini ve iki taraf arasında sağlanan muhtemel anlaşmaları, ikili ilişkileri takviye etme ve ihtilafları giderme yolunda atılan önemli adım nitelemek mümkün. Ancak buna rağmen Iraklı bazı uzmanlar bu ziyaretin pratikte Irak için hiçbir getirisi olmayacağını düşünüyor. Zira bundan önce de Iraklı bazı başbakanlar Türkiye'yi ziyaret ederek bu ülkeyle çok sayıda anlaşma imzaladı. Fakat bu anlaşmaların hiçbiri hayata geçirilmedi ve sırf bir anlaşma düzeyinde kaldı.
Geçen hafta Lübnan'da yeni kabine kurma süreci ve 4 Ağustos Beyrut limanında yaşanan patlama olayı ile ilgili gelişmeler devam etti. Bu gelişmeler Lübnan'da siyasi ayrışma süreci hala tırmanarak devam ettiğini ortaya koydu. Lübnan'da yeni kabineyi kurmakla görevlendirilen Başbakanı Saad Hariri geçen pazartesi günü bir açıklama yaparak kabinenin kuruluşunun gecikmesinden Cumhurbaşkanı Michel Aoun'u sorumlu tuttu. Bu açıklamaya tepki gösteren Michel Aoun da bir bildiri yayımlayarak Lübnan'da yaşanan tüm sıkıntılardan Başbakan Hariri'yi sorumlu tuttu. Aoun, Başbakan'a yeni kabineyi kurarken Cumhurbaşkanı ile istişarelerde bulunması gerektiğini, buna göre seçtiği kabinenin tüm üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasını beklememesi gerektiğini belirtti.
Geçen hafta Lübnan Parlamentosu Başkanı Nebih Berri'le çarşamba günü Lübnan medyasından bir dergiye verdiği mülakatta Lübnan karanlık ve üzücü bir tünele girdiğini, her şey kilitlendiğini ve bu durumdan nasıl çıkacaklarını bilmediklerini belirtti. Berri bu durumda kabineyi kurtarmakla görevlendirilen Başbakan Saad Hariri'yi sorumlu tuttu ve yakında bazı uygulamalarla bu durumdan kurtulmayı umduklarını kaydetti.
Bu siyasi suçlamalara paralel olarak Lübnan'ın Adalet Eski Bakanı Eşref Rifi, Hizbullah Hareketi'ni Beyrut kentinde 4 Ağustos 2020'de yaşanan patlama olayından sorumlu tuttu. Rifi'nin bu açıklaması Hizbullah Hareketi'nin avukatlarının tepkisiyle karşılaştı. Hizbullah Hareketi Avukatları Derneği, Eşref Rifi hakkında Hizbullah Hareketi'ni Beyrut patlamasıyla bağlantılı olmakla suçlayarak Lübnan'da medeni barışı tehdit ettiği, milli duyguları zayıflattığı, siyasi grupları birbirine karşı kışkırttığı, dini ihtilafları körüklediği, tahrik ve iftirada bulunduğu gerekçesiyle dava açtı.
Lübnan'da siyasi ihtilaflar bu ülke geçen Ağustos ayından bu yana geçici hükümet tarafından yönetildiği halde devam ediyor. Lübnan'da Hasan Diyan başbakanlık görevinden istifa ettikten sonra Mustafa Edip kabineyi kurmakla görevlendirildi. Ancak Edip de Eylül ayının sonlarına doğru görevinden istifa etti. Bu gelişmenin üzerine Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Lübnan'ın El Mustakbel Hareketi lideri Saad Hariri'yi yeni kabineyi kurmakla görevlendirdi. Ancak Hariri de an itibariyle yeni kabineyi kurmakta başarılı olamadı.
Saad Hariri'nin yeni kabineyi kuramamasının başlıca nedenlerinden biri Lübnan'da başta Hizbullah Hareketi'nin siyasi iktidar yapısında konumunu göz ardı etmesi olmak üzere Lübnan gerçeklerini görmezden gelmesi ve yine dış odaklara bağımlı olmasıdır. Bu durum Hariri yeni kabineyi kurarken ecnebi odakların ve aktörlerin çıkarlarını ve isteklerini göz önünde bulundurmaya zorluyor.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, hemşireleri hastalar için rahmet meleğini tredyi açıklamasında sevgili hemşirelerin koronavirüs salgını döneminde daha ağır ve daha ızdıraplı şartlarda büyük iş becerdiklerini ve insanı hakikaten hayrete düşüren fedakarlıklar sergilediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran halkının hemşirelerin hizmetlerini asla unutmayacağını belirtti. İran Meclisi'ndeki 225 milletvekili Avrupa Parlamentosu'nun İran karşıtı insan hakları kararına tepki olarak kınama metni yayınladı. İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Bijan Namdarzengen'e Rus yetkililerle görüşmek için pazar gecesi bir heyet başkanlığında Moskova'ya gitti. Erdoğan'a hakaret davalarında rekor artış, 18 yaş altı 9-3 çocuk yargılanıyor. İzmir'in Foça ilçesi harçlıklarında can salları içerisindeki 31 düzensiz göçmen sahil güvenlik komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında PKK'ya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi. Suriye'nin Halep kentinde drone düştü. Derede bir mayın patladı ve bir genç hayatını kaybetti. Türkiye'de son bir günde 246 kişi daha koronadan hayatını kaybetti. Birçok ülke İngiltere'ye uçuşları durdurdu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.